Ayrım 58, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 626. Zeyn Eldin Amira gemisi Sufi'nin rüzgar altı güvertesinin üzerine atılmış, ipek seccadeler ve kaz tüyüyle doldurulmuş minderler üzerinde, güneşten ve sıçrayan sulardan korumak için başının üzerine gerilmiş tentinin gölgesinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Sufi, Umman donanmasının en güçlü ve görkemli gemisiydi. Kaptanı Rahmet bu göreve bizzat halife tarafından getirilmişti. Rahmet gelerek Zeyn'in önünde yere kapandı. Majesteleri, hainin bulunduğu koya bekçilik eden balina sırtı biçimindeki tepe görüş alanımıza girdi. Zeyn başını hoşnutça sallayarak kaptanı gönderdi ve karşısında oturmakta olan Sörgay'a döndü. Rahmet karıyı 20 gün boyunca görmeden bizi tam hedefimize ulaştırdıysa iyi iş çıkarmış demektir. Bakalım gerçekten öyle mi? İki adam ayağa kalktı ve küpeşteye yürüdü. Yaklaştıklarını gören Rahmet'le Lale saygıyla eğildi. ''Ne diyorsun?'' diye sordu Zeyn Lale'ye. ''El Salil'in gemilerini keşfettiğin koy bu mu?'' ''Burası Yüce Efendimiz, El Salil'in inine geldik. Şu tepede durarak kalesini inşa ettiği ve gemilerini demirlediği koyu gözetlemiştim.'' Rahmet önünde saygıyla eğilerek Zeyn'e pirinç dürbününü uzattı. Zeyn Eldin geminin hareketleri karşısında dengesini kolayca sağladı. Son aylarda bacakları kuvvetlenmiş, gemideki hayata iyice uyum sağlamıştı. Dürbünü kaldırıp uzaktaki sahili inceledi, sonra indirip gülümsedi. ''Varışımızın hain kardeşimizin yüreğine korku salacağından emin olabiliriz. Yaklaştığımızı bilmiyor. Bütün kuvvetimizle bir anda üzerine çullanacağız. Artık sonunun geldiğini söyleyebiliriz.'' ''Çaldıklarını saklamak için zamanı olmadı.'' dedi Sörgay sevinçle. ''Gemileri hala koyda demirlemiş olacak ve bu rüzgar biz saldırına kadar yerlerinden kıpırdamalarına fırsat vermeyecek.'' ''İngiliz efendi doğru söylüyor. Rüzgar doğudan istikrarlı bir şekilde esiyor halifem.'' Rahmet başını kaldırıp büyük yelkene baktı. ''Lagüne öğleden önce girmiş oluruz.'' ''Kuz Paşa'nın yanaşıp geri kalan kuvvetleri karaya indireceği şu Umgeni nehri nerede?'' ''Bu mesafeden tam olarak görebilmek mümkün değil majesteleri. Ama şurada kalıyor. Koyun girişinin hemen kuzeyinde.'' Rahmet aniden sustu ve yüzündeki ifade değişti. ''Orada bir gemi var.'' diyerek işaret etti. Zeyn'in karanın önündeki yelkeni seçebilmesi birkaç dakika sürmüştü. ''Ne tür bir gemi?'' diye sordu. ''Bu mesafeden kesin bir şey söylemek güç. Belki bir feluka. Küçük ama bu tip gemiler rüzgarla oldukça hızlı ilerleyebilir. Bakın, tiramola atıyor ve açık denize doğru kaçıyor.'' ''Yakalaması için gemilerimizden birini gönderebilir misin?'' diye sordu Zeyn. Rahmet şüpheli görünüyordu. ''Filomuzda onu yakalayabilecek kadar hızlı bir gemi yok majesteleri. Arayı şimdiden açtı. Bir saat içinde ufuk çizgisinde olur.'' Zeyn bir süre düşündükten sonra başını iki yana salladı. ''Bize bir zarar verebileceğini sanmıyorum. Tepenin üzerindeki gözcüler geldiğimizi düşmana çoktan haber vermiştir zaten. Feluka ise en küçük gemimiz için bile bir tehdit oluşturamaz. Bırakın gitsin.'' Zeyn dönerek kendi gemilerine baktı. ''Kadimim Ebu Bekir'e işaret verin.'' Zeyn filoyu iki bölüme ayırmıştı. İlk bölümün komutası onun elindeydi. Komutasında ağır top bataryalarına sahip 5 büyük savaş zambuğu vardı. Kadim İbn Ebu Bekir'le Kuds Umman'dan ayrıldıkları günden beri her fırsatta Sufi'ye gelip savaş konseyinde bulunuyordu. Yolculuk boyunca yaptıkları görüşmelerde saldırı planını en ince ayrıntılarına dek tartışmışlardı. Artık savaş arifesindeydiler. Zeyn'in generallerini bir başka toplantı için çağırmasına gerek yoktu. Herkes üzerine düşen görevin bilincindeydi. Planları bütün iyi planlar gibi basitti. Zeyn'in filosunun ilk bölümü doğruca Nativity koyuna girecek ve koyda demirlemiş düşman gemilerine baskın yapacaktı. Sürpriz avantajını bunun yanı sıra sayıca üstünlüklerini kullanarak düşman gemilerini yakın mesafeden topa tutacaklardı. Demirlenmiş gemileri hallettikten sonra toplarını kaleye çevireceklerdi. Bu arada kadim piyadeleri nehrin ağzında karaya indirecek, Kuts öncülüğündeki askerler karanın içlerinden dolaşarak kaleye arkadan saldıracaktı. Kuts saldırıyı başlatır başlatmaz Sörgay önderliğindeki bir başka birlik koydaki gemilerinden inecek ve onlara destek olacaktı. Sir Guy bu görev için gönüllü olmuştu. Askerler 15 sandık altının saklı olduğu hazine odasına girdiği sırada orada olmak istiyordu. Altınlarını yağmadan korumaya kararlıydı. Bu planda tek bir olası kusur vardı. Asi gemiler koyda olacak mıydı? Zane aceleyle bir sonuca varmaktan kaçınmıştı. Hint okyanusundaki her limanda, Seylan ve Kızıldeniz'deki casuslarından sürekli bilgi almıştı. Arcturus'un ele geçirilmesini takip eden aylarda iki gemiyi gören olmamıştı. Sanki buhar olup uçmuşlardı. ''Bu kadar çok sayıda casusun gözünden kaçmış olamazlar.'' demişti sonunda Zane tatmin olarak. ''Saklanıyorlar ve saklanabilecekleri tek bir yer var.'' Emin olabilmeyi çok isterdi ama bir şüphe kırıntısı içini kemiriyordu. Son bir güvenceye ihtiyacı vardı. ''Kutsal Molla'yı çağırın, bize yol göstermesini isteyeceğim. Sonra Kadim İbn Ebu Bekir'in bir işaret alıp almayacağına bakacağım.'' Molla Halik çok güçlü bir adamdı. Ettiği dualar Zeyn'i yıllar boyunca bir kalkan gibi korumuş, inancı ise en umutsuz saatlerde onları zafere götüren ışık olmuştu. Kadim İbn Ebu Bekir ise bir kâhindi. Zeynel dinin ona verdiği değerin en önemli sebebi buydu. Öngörülerine çok güveniyordu. Halife, Molla ve Amiral Sufi'nin büyük kamerasında gece boyunca dua etti. Sureleri genizden gelen melodik bir sesle okuyan Halik'in yüzünde dalgın bir ifade vardı ve tek gözü parlıyordu. Kadim İbn Ebu Bekir onu dinlerken rüya alemine benzer o tanıdık dünyaya doğru çekildiğini hissetti. Tanrı'nın meleğinin çok yakınında olduğunu biliyordu. Şafaktan hemen önce aniden ölüme benzer derin bir uykuya daldı ve melek ona geldi. Cebrail onu vücudundan alarak bembeyaz kanatlarıyla balina sırtına benzeyen yüksek bir tepeye çıkardı. Aşağıyı işaret ederek konuştu ve sesi Kadim'in kulaklarına tuhaf bir şekilde yankılandı. ''Bak, gemiler koyda duruyor.'' Parlak mavi suların üzerinde süzülerek en büyük gemiye yaklaştılar. Kadim güvertede uzun boylu birini gördü. El Salil olduğunu anlayınca nefreti damarlarına güçlü bir zehir gibi yayıldı. El Salil türbansız başını kaldırıp ona baktı. Kızıl saçları ve sakalı rüzgarla dalgalanıyordu. ''Seni yok edeceğim!'' diye haykırdı Kadim. Sözler ağzından dökülür dökülmez El Salil bir meşale gibi alev alarak küle döndü. Alevler gemiyi büyük bir hızla sardı ve dokunduğu her şeyi yok etti. Koyun suları buharlaştı ve ortalığı ölüm sessizliği sardı. Yoğun bir coşku ile uyanan Kadim kendini büyük kamerada buldu. Zeyn el-Din ve Halik beklenti dolu gözlerle ona bakıyordu. ''Gemileri gördüm amca.'' dedi halifeye. ''Melek onları bana gösterdi. Koydalar ve büyük bir yangın sonucu kül olacaklar.'' Zeyn'in tüm şüpheleri bu gelişmenin ardından yok oldu. Melek düşmanını ona teslim edecekti. Şimdi bu güvenle balina sırtına benzer tepeye bakıyordu. ''El Salil burada, kokusunu alıyor, tadını ağzımda hissedebiliyorum.'' diye mırıldandı. ''Ömrüm boyunca bu anı bekledim.'' Peter Peters bu sözleri tercüme edince Sir Guy hemen onayladı. ''Burada olduğundan benim de hiç şüphem yok. Gün sona ermeden sevgili gemim Arcturus'un güvertesine tekrar ayak basabileceğim.'' Peters bu sözlerini tercüme ederken Sir Guy'ın aklından başka bir düşünce geçiyordu. Sadece gemisini değil kızını da geri alacaktı. Verity tıpış tıpış ona dönecekti. Artık bir bakire olmayabilirdi. Lekelenmiş, alçalmış olabilirdi. Bunların hiçbir önemi yoktu. Onu nasıl cezalandıracağını düşününce boğazı heyecanla kupkuru oldu. Sonra yine eskisi gibi olacaklardı. Verity kendisini Guy'ın onu sevdiği gibi sevecekti. ''Kadim'in komutasındaki gemiler bekliyor majesteleri.'' diye haber verdi Rahmet. Zeyn oturduğu yerden kalkarak kıç tarafına döndü. Planı böyleydi. Kadim'in komutasında daha küçük 5 savaş zambuğu, 15 nakliye gemisi ve erzak gemileri vardı. Nakliye gemilerinin hiçbiri silahlı değildi. Zeyn bu ticaret gemilerini asker taşımak için kullanıyordu. Kadim ilk bölüm koya girip demirlenmiş gemilere saldırana dek kıyıya yanaşmadan bekleyecekti. Top seslerini duyunca saldırının başladığını anlayacak, Kuts komutasındaki birlikleri Umgeni nehrinin ağzında indirecekti. Kuts'la piyadeler karaya çıkınca diğer gemiler yanaşacak ve atlar indirilecekti. Süvariler piyadeleri izleyecek, bir şekilde hayatta kalıp kaleden kaçmaya çalışanları temizleyecekti. Bununla birlikte Kaskazi rüzgarının azdırdığı denizde yapılan uzun yolculuk atları çok kötü etkilemişti. Her 5 attan 3'ünü kaybetmişlerdi. Kalan atların durumu ise oldukça kötüydü. Zayıf ve hasta hayvanlar yine de kaçakları takip etmede kullanılabilirdi. Ancak eski sağlıklarına kavuşmaları haftalar sürecekti. Piyadelerin büyük bir kısmı atlarla benzer durumdaydı. Gemileri balık istifi gibi dolduran askerler, yarı çürümüş yemekler ve yosun tutmuş su yüzünden mahvolmuştu. Bununla birlikte Kutz karaya çıktıklarında onları hemen toparlardı. Kutz bir cesedi bile ayağa dikip tekrar ölene dek dövüştürebilirdi. Zeyn'in yüzünde yırtıcı bir gülümseme belirdi. Filo'nun ikinci bölümünü beklemede bırakarak koyun girişine doğru ilerlemeye devam ettiler. Zeyn yaklaşınca azgın dalgaların hemen ötesindeki durgun suları gördü. ''Artık elimizden kaçamazlar.'' dedi gevrek gevrek gülerek. ''Bizi fark etmiş olsalar bile kaçmaları için çok geç.'' ''Arcturus'umu görmeyi dört gözle bekliyorum.'' Sörgay koyun girişine hevesle bakıyordu. Verity hala gemide olabilirdi. Çırılçıplak bir halde yatağına uzanmış olduğunu hayal etti. Omuzlarına ve bembeyaz yumuşacık göğsüne dökülen ipeksi saçlarını görür gibi oldu. ''Topları çıkarın!'' diye buyurdu Zeyn. ''Düşman artık bizi görmüştür. Gemilerinde ve kaledin parapetlerinde bizi bekliyorlardır.'' Tüm topları çıkarılmış ve doldurulmuş olan Sufi, kanalın ortasındaki savaş gemilerinin öncülüğünü yapıyordu. Laleh o suları tanıyan yegane kaptan olduğu için rehberlik ediyordu. Dümencinin hemen arkasında durdu ve pruvada durup derinliği ölçen denizciye kulak verdi. Barina sırtını andıran tepe sol taraflarında bir dağ gibi yükseliyordu. Laleh dümenciye dönüş için emir verdi. Zeyn havayı bir av köpeği gibi kokluyor, hevesle karşıya bakıyordu. Koyun sakin suları bir anda önlerinde açıldı. Coşkuyla bekleyen Zeyn'in gözlerindeki pırıltı bir anda söndü ve yerini şaşkın bir bakış aldı. Meleğin Kadim'e gösterdikleri yanlış olamazdı. ''Yoklar!'' diye fısıldadı Sörgay. Koy bomboştu, demir atmış bir balıkçı teknesi bile yoktu. Ortalığa neredeyse elle tutulacak kadar yoğun bir sessizlik çöktü. Savaş gemileri koyun bomboş sularında topları 1,5 kilometre öteden onlara bakan kaleye doğru ilerlemeye devam ediyordu. Zeyn aklına gelen ümitsizlik dolu düşünceleri uzaklaştırmak için büyük bir çaba sarf etti. Melek Kadim'e onları göstermişti ama gemiler koyda değildi. Gözlerini kapatarak yüksek sesle dua etti. ''Sesimi duy ey kutsal varlık, sana yalvarıyorum. Cebrail, bana cevap ver.'' Sörgay ve Rahmet gözlerini ona dikmiş tuhaf bir şekilde bakıyordu. ''Gemiler nerede?'' ''Koyda.'' Sesin kafasının içinde yankılandığını duydu, alaycı bir sesti. ''Yanacak gemiler koyda.'' Zeyn arkasına dönüp bakınca 5. savaş zambuğunun da koya girmiş olduğunu gördü. ''Sen Cebrail değilsin.'' dedi Zeyn. ''Sen şeytansın, bize yalan söyledin.'' Rahmet ona şaşkınca bakıyordu. ''Bize gösterdiğin kendi filomuzdu.'' diye haykırdı Zeyn. ''Bizi bir tuzağa sürükledin. Sen Cebrail değilsin, kara meleksin.'' ''Hayır Halife Hazretleri.'' diye itiraz etti Rahmet. ''Ben en sadık uşağınızım. Sizi bir tuzağa sürüklemeyi aklımın ucundan bile geçirmem.'' Zeyn gözlerini dikip ona baktı. Rahmet'in hali öylesine komikti ki gülmekten kendini alamadı. Ama kahkahasında neşeden iz yoktu. ''Sen değil zavallı aptal. Senden daha kurnaz biri.'' Tek bir top koyun diğer tarafında patlayınca Zeyn'in dikkati o tarafa yöneldi. Kalenin parapetinden bir duman bulutu yükselmiş, gülle deniz yüzeyine çarparak sekmişti. Sufi'nin alt güvertelerinden birine çarptı ve acı dolu bir ses yükseldi. ''Filo tek sıra halinde demir atsın ve kaleye ateş açın.'' diye emretti Zeyn. Savaşın sonunda başlamış olması içini biraz olsun rahatlatmıştı. Savaş zambukları sancak taraflarındaki bataryaları birer birer kaleye doğru döndürüp demir attı. Birbiri ardına bombardımana başladılar. Ağır taş gülleler çarptıkları yerden toz ve toprak bulutları kaldırıyordu. Kalenin bu yoğun bombardıman karşısında uzun süre dayanamayacağı hemen belli oldu. Her salvoda surlarda bir başka hasar oluşuyordu. ''Bana bu kalenin ele geçirilmesinin çok zor olacağı söylenmişti.'' Sörgay bombardımanın yarattığı hasarı memnuniyetle izliyordu. ''Ama bu duvarlar karanlık çökmeden yıkılmış olur. Peters halifeye kaleye saldıracak birliği toparlamaya başlamam gerektiğini söyle. Duvarlarda bir gedik açılır açılmaz saldıracağız.'' Hainin savunması acınacak kadar yetersiz. Zeyn top gümbürtüleri yüzünden bağırmak zorunda kalmıştı. Bombardımanımızda sadece iki top karşılık veriyor. İşte diye bağırdı Gay. Toplarından biri isabet aldı. İki adam da dürbünlerini odaklayıp surlarda açılan boşluğa baktı. Ters dönmüş top kundağını ve duvarın üzerinden kasabın çengele taktığı bir et parçası gibi sarkan topçuyu görebiliyordu. Ey yüce Allah'ım diye bağırdı Rahmet. Kaleyi boşaltıyorlar. Pes ettiler. Canlarını kurtarmak için kaçıyorlar. Kalenin büyük kapıları açılmış, telaşlı bir kalabalık dışarı fırlamıştı. Kapıları açık bırakarak sık ormana daldılar. Son topçu da görev yerinden kaçınca düşman toplarının sesi kesildi. Haydi diyerek Sir Gay'a döndü Zeyn. Taburunun başına geç ve kaleyi alın. Düşmanın süngüsünün bu kadar çabuk düşmesi hepsini şaşırtmıştı. Zeyn daha dirençli bir savunmayla karşılaşacağını sanmıştı. Taburlar indiren kayıklara binerken çok değerli zaman kaybettiler. Gay güvertede sabırsızca dikiliyor, bizzat seçerek tabura aldığı adamlara bağırarak emirler yağdırıyordu. Hepsini iş başında görmüştü. Birer av köpeği gibi çetin ceviz adamlardı. Bunun yanı sıra çoğu İngilizceyi anlıyor, hatta bazıları konuşuyordu bile. Haydi daha fazla vakit kaybetmeyin. Düşman elimizden kaçıyor. Her geçen dakika ganimetten payınıza düşen miktar azalıyor. Anlamışlardı. Anlamayanlara da Peters Arapça tekrar etti. Peters bir yerden bir kılıç ve piştol bulmuştu. Zayıf beline taktığı kemer sarkıyor, kılıcının kını yere sürtüyordu. Ceketi de sarkmış, üzerinde tuhaf bir şekilde duruyordu. Bombardıman durmaksızın devam ediyor, ağır taş gülleler kale duvarlarına amansızca çarpıyordu. Kalan son savunmacılar da ormana kaçınca bina tamamen boşaldı. Sonunda bütün adamlar teknelere bindi. Guy ve Peters en büyük tekneye atladı. Çekin diye bağırdı Guy küreklerin başındaki adamlara. Doğruca kumsala. Altınlarına bir an önce kavuşmak için sabırsızlanıyordu. Yarı yola vardıklarında gemiler onları vurma korkusuyla bombardımanı kesti. Küçük tekneler hızla kumsala doğru ilerlerken koya derin bir sessizlik çöktü. Guy'ın bulunduğu tekne kıyıya ilk ulaşan oldu. Pruvası kuma değer değmez kumların üzerine atladı. Haydi diye bağırdı, beni takip edin. Laleh'in ele geçirdiği esir Ömer'den aldıkları bilgiler ışığında kalenin içinin ayrıntılı bir planını çizmişti. Nereye gideceğini tam olarak biliyordu. Açık kapılardan içeri girer girmez parapetlere adamlar gönderdi. Bu arada diğerlerini binaları aramakla görevlendirdi. Geride hiçbir düşman kalmadığından emin olmaları gerekiyordu. Sonra aceleyle cephaneliğe gitti. Düşman havaya uçurmak için bir tuzak hazırlamış olabilirdi. Yanındaki dört adam ellerindeki levyelerle cephaneliğin kapısını menteşelerinden söküp çıkardılar. İçerisi bomboştu. Gay'ın bunu bir uyarı olarak alması gerekirdi. Ama o altınlarından başka bir şey düşünecek hali yoktu. Koşarak ana binaya gitti. Hazine odasına inen merdivenlerin girişi mutfak bölümündeki şöminenin ardında gizliydi. Son derece kurnazca gizlenmişti. Orada olduğunu bilmesine rağmen bulması biraz zaman aldı. Bulunca kapıyı tekmeleyerek açtı ve spiral merdivenden aşağı indi. Kavisli tavandaki demir ızgaradan içeri hafif bir aydınlık sızıyordu. Gay basamakların dibinde şaşkınca kala kaldı. Alçak tavanlı uzun oda düzgünce dizilmiş fil dişleriyle doluydu. Vay canına, Kuğut saklıymış. Burada tonlarca fil dişi var. Böylesine büyük bir serveti arkalarında bıraktıklarına göre altınlarımı da bırakmışlardır değil mi? Ömer Tom Courtney'in fil dişlerini iç odanın girişini gizlemek için kullandığını anlatmıştı. Ama Gay ihtiyatsızca içeri dalmayacaktı. Daha fazla ilerlemeden önce yüzbaşılardan birinin gelip rapor vermesini bekledi. Adamın göğsü hızla inip kalkıyordu ama ne üzerinde ne de kılıcında kan vardı. Ona kalenin güvenli bir şekilde ele geçirilip geçirilmediğini sor diye buyurdu Gay. Ama adam söyleneni anlayacak kadar İngilizce biliyordu.
Herkes gitmiş efendi. Kimse kalmamış, ne bir insan ne bir köpek.
Güzel diyerek başını salladı Gay. Şimdi 20 adamla buraya gelin ve odanın sağ tarafındaki fil dişlerini kaldırın. İç odanın girişi en iri fil dişleriyle gizlenmişti. Küçük demir kapıyı ortaya çıkarmak bir saatlerini aldı. Açabilmek için bir saat daha uğraştılar. Gay kapı çerçevesinden kurtulup bir toz bulutu kaldırarak taş zemine düşünce küçük odaya girdi. Tozlar çökünce odanın boş olduğunu gördü ve içi öfkeyle karışık hayal kırıklığıyla doldu. Yok, tamamen boş değildi. Karşıdaki duvara bir parça panşömen çivilenmişti.
Üzerindeki yazıyı neredeyse 20 yıldır görmemiş olmasına rağmen kime ait olduğunu hemen anladı. Parşömeni duvardan hırsla çekip aldı ve yazılanlara göz gezdirdi. Okudukça yüzü öfkeyle çarpıldı. Makbuz. Aşağıda belirtilen malların Sir Guy Courtney'den temin edildiğini büyük bir minnettarlıkla beyan ederim. 15 sandık altın külçe. Courtney kardeşler ticari şirketi adına imzalayan Thomas Courtney. 15 Kasım 1738 Nativity koyu. Guy parşömeni buruşturdu ve duvara fırlattı. Tanrı hırsız ruhunu çürütsün Tom Courtney dedi öfkeyle titreyen bir sesle. Ne cesaretle benimle alay edersin. Bunun hesabını vereceğin zaman gülemeyeceksin. Basamakları fırtına gibi tırmandıktan sonra parapetlere çıkıp koya baktı. Zambuklar hala yan yana demirlemiş duruyordu. Atları suya indirdiklerini ve kıyıya yüzmeleri için kafes kapaklarını açtıklarını gördü. Oldukça büyük bir sürü kumsala çıkmıştı bile. Seyisler hemen atlarla ilgilenmeye koyulmuştu. Sufinin küpeştesinin gerisinde ayakta duran Zeynel Dini gördü. Gidip ona rapor vermesi gerektiğini biliyordu ama önce öfkesini kontrol altına almalıydı. Arcturus yok, Verity yok, en önemlisi de altınlar yok. Altınlarımı nereye sakladın aşağılık herif? Karımı becerip hamile bırakman ve piçini bana yamaman yetmedi mi? Şimdi de hakkım olan altınlara mı göz koydun? Bulunduğu yerden aşağı bakınca kaleden çıkan ve hemen ayrılan tekerlek izlerini gördü. İzlerden biri kumsala, diğeri karanın içlerine doğru ilerliyordu. Ağaçların ve bataklıkların arasından geçerek bir yılan gibi tepenin üzerine doğru kıvrılıyordu. Arabalar diye fısıldadı Guy. 15 lak altını taşımak için arabalar gerekir. Hızla Peters'a döndü. Adamlara beni takip etmelerini söyle. Kalenin kapılarından koşarak çıktılar ve kumsaldaki atların yanına gittiler. Seyisler teknelerden eğerleri ve diğer malzemeleri indiriyordu. Onlara 20 at istediğimi söyle dedi Peters'a. Benimle gelecek adamları seçeceğim. Adamların arasında hızla dolaştı ve kendisiyle gelmesini istediklerinin omzuna vurdu. Hepsi de baştan aşağı silahlıydı ve yanlarında yedek barutluklar vardı. Teknelerden eğer almalarını söyle. Sir Guy'ın en iyi atları almaya niyetlendiğini anlayan başseyis itiraz ederek bir şeyler söyledi. Sir Guy İngilizce karşılık vererek adamı itmeye çalıştı. Ama başseyis onu kolundan yakalamış bağırarak çekiştiriyordu. Tartışacak zamanım yok dedi Guy ve piştovunu belinden çekerek horozunu kaldırdı. Namluyu şaşkınca bakan seyisin ağzına soktu ve tetiği çekti. Adam anında yere yıkıldı. Guy spazmlarla sarsılan bedenin üzerinden atlayarak adamlarından birinin onun için eğerlediği atın yanına gitti. Atlara binin diye bağırdı. Peters ile 20 Arap atların üzerine atladı. Guy adamların önüne düşerek tepelere doğru ilerleyen araba izlerini takip etmeye koyuldu. ''Bana kulak ver Tom Courtney'' dedi Guy dişlerinin arasından. ''Çalınan altınlarımı almaya geliyorum. Beni ne sen ne de bir başkası durdurabilir.''
58. Ayrımın Sonu Sayfa 637